Ayrım 3.
Arabada öyle bir oturuş oturuyorlarmış ki tarif ede ede bitiremiyorlar. Neyse 20 dakika geçmemiş Şekibe Hanım bir de bakmış ki araba tekrar dönüyor. Fakat bu sefer içinde bir de delikanlı ile beraber. Esmer, zayıf bir gençmiş. Mutlaka o çapkın faik olacak. Araba gelmiş 5-6 kapı ötede bir evin önünde durmuş. Şekibe Hanım bu evdekileri de tanıyor. Bir İtalyan ailesiymiş. Bizimkiler inerler ve tam akşamın ikisine kadar orada kalırlar. Naim Efendi Mavera'dan gelir bir sesle, evet dedi, bundan haberim var. Madame Kronski'nin dostlarıdır. Bize daima gelirler. İade-i ziyaret için olacak. Selma Hanım büyük bir hayret ile biraderinin yüzüne baktı. Ya ne âlâ dedi. Demek bu da alafrangalık icabatından. Ya bir gece ta sabaha kadar Nedim Paşa'nın kızı Memduha'nın evinde kalışlarına ne dersiniz? Bütün komşular o gece sabaha kadar gürültüden, ahenkten uyuyamamışlar. Bizimkiler kadın erkek hep bir aradaymışlar. Bir zaman gelmiş ki mahallenin bekçisi kapıyı vurup susunuz. Bu kadarı da fazla diyecek olmuş. Zaten komşular bu hal bir daha tekerrür ederse karakola şikayet edeceğiz diyorlarmış. Naim Efendi tepeden tırnağa kadar ürperdi. Kenarları geniş azizliğe fesinin altında yüzü küçücük görünüyordu. Dedi ki, bu eğlenceden de haberim var. Benden iznin aldılardı. Hatta Memduha Hanım bizzat kendisi geldi. Bana yalvardıydı. Selma Hanım, öyleyse size olan olmuş abi dedi. Ben de nafile yere nefes tüketiyorum. Ağabey, ağabey, bütün bu rezaletleri size alafrangalık icabatındandır diye yutturuyorlar. Bizim gördüğümüz terbiye vakıa Alaturka'dır ama zamanımızda alafranganın ne demek olduğunu da pek yakından gördük. İngiliz Ahmet Bey'in çocukları böyle miydiler rica ederim. Kendisi Hristiyan'dan dönme halis mulis Avrupalı olduğu halde bile hatırlarsınız evinde o ne vakar, ne temkin, ne kapalılıktı. Bizim çocuklar da aynı terbiyeyi görmediler mi? Niçin aynı tarzda hareket etmiyorlar? Geçen gün Hakkı bile yaşına bakmadan diyor ki, her yerde Seniha ablama rast geliyorum. Her yer neresi dedim? Labon, Mulatya, Tokatlıyan diye cevap verdi ve birdenbire gözlerini yere indirip kıpkırmızı kesildi. Bir çocuğun içine bir utanmak kabiliyetini vermediniz mi? Alafranga olsun, Alaturka olsun hiçbir terbiye usulünün faydası yoktur. Kardeşim gücenme, Servet Bey'in çocuklarının en büyük noksanı utanmak nedir bilmemeleridir. Vallahi size hiç gelmeyişimin sebebi bu çocukları görmemek içindir. Ya biri ya öbürü tarafından maazallah saygısızca bir muameleye maruz kalırım diye adeta tir tir titriyorum. Selma Hanım birdenbire samimileşti. Kardeşim, kardeşim dedi. Bunlar bizim sebebi felaketimiz olacaklar. Naim Efendi hemşiresini bütün söylediklerinde haklı buluyordu. Bununla beraber istiyordu ki tamamıyla haksız olsun ve kendi kendine şöyle diyordu. Hemşirem öteden beri her şeyi fena görmeye mütemayildir. Çocukluğunda ne kadar hırçın, ne kadar geçimsizdi. Bu mizacı hala değişmedi. Etrafında her zaman uğraşacak bir kimse arar. Birini parmağına taktı mı nihayetine kadar yapmadığını, söylemediğini bırakmaz. Zevci merhum Afif Paşa onun elinden az mı çektiydi? Biçare ne kadar haluk, iyi huylu, usluydu. Evlilik hayatında kıskançlığı, şüpheyi davet eden hiçbir hareketi yoktu. Bununla beraber evinde her gün yeni bir istintaka, sorgulamaya, her gün bir istizaha, açıklamaya, bir münazaa, ağız kavgasına veya münakaşaya maruz kalırdı. Naim Efendi sağ olsun diyordu. Hemşire kendini hala eski devirlerde zannediyor. Kıyafetler gibi ruhlar da değişti. Büyüklere eski itaat, eski hürmet nerede, kimde var? Bizim gördüğümüz terbiyedeki insanlarla şimdi alay ediyorlar. Belki hakları da var. Her eski şey biraz acayiptir. Çocuklarımızın çocuklarını kendimize uydurmaya çabalamak ne beyhude. Onlar her şeyden evvel zamanın icabatına uymaya mecburdurlar. Hemşire istiyor ki Seniha kendisi gibi olsun. Bu mümkün mü? Gençliğimizde kendisinin yaşayışı, giyinişi, düşünüşü büyük validenin yaşayışına, giyiniş ve düşünüşüne benziyor muydu? Naim Efendi hadiseleri böyle tevil etmekle, yorumlamakla beraber için için kendisini hemşiresiyle mutabık buluyordu. Fakat bu mutabakatta anlaşılmaz bir acılık vardı. Acılık ona ağır geliyordu. Bunun içindir ki kendisini hemşiresine bağlayan bütün o terbiyevi ve ananevi rabıtalardan kurtularak bir genç adam gibi mütebessim, çalak, torunlarının safına atılmak istiyordu. Zira kalbi bütün kuvvetiyle o taraftaydı. Denilebilir ki hiçbir dede torunlarını bu kadar derin bir şefkatle sevemezdi. Naim Efendi, Cemil ve Seniha için yalnız bir büyük baba değil, bir nine, bir birader ve bir hemşireydi. Hele Seniha'yı adeta coşkunlukla, adeta aşkla seviyordu. Onun sesi ve onun tebessümü son senelerinin yegane saadetiydi. Seniha doğup büyüyünceye kadar konakta Naim Efendi'nin kahkahayla güldüğünü hiç kimse işitmemişti. Yalnız bu yeşil gözlü beyaz çocuk tombul bacakları üstünde odadan odaya koşmaya başladığı günden beridir ki sabık evkaf nazlarının günde hiç olmazsa birkaç kere kıs kıs güldüğü duyulurdu. Seniha onun nazarında daima bu güldüren küçücük çocuktu. Ne zaman büyüdü, ne zamandan beridir ki kendisinden bu kadar ciddiyetle bahsettiriyor. Naim Efendi konağı avdetinde kapının önünde yeğeninin oğlu Hakkı Celis'e rast geldi. İhtiyar adam bu çocuğu da torunları derecesinde severdi. Pek ağırbaşlı ve mahcup tavırlı bir gençti. Gerçi biraz haylazdı ve beyhude şeylerle meşguldü. Naim Efendi geçenlerde onun şiir diye yazdığı bazı garip manzumeleri görmüştü de hayretler içinde kalmış ve çocuğun aklına dair epeyce endişeye düşmüştü. O girerken Hakkı Celis çıkmak üzereydi. "Nereye böyle küçük şair?" dedi. Ve çenesinden okşadı. Küçük şair 2 saatten beri burada Seniha'yı bekliyordu. Genç kız bir gün evvel ona birkaç kitap sipariş etmişti ve öğleden sonra akşama kadar kendisini bekleyeceğini söylemişti. Halbuki çoktan çıkıp gitmiş ve hala gelmemişti. Genç Hakkı mahzun mahzun, "Efendim çok bekledim, geç oldu, eve gidiyorum." dedi. Fakat büyük dayısından ayrılır ayrılmaz doğrudan doğruya eve gitmedi. Cihangir'in arka sokaklarından dolaşarak Beyoğlu'na çıktı. Bir aşağı 5 yukarı dolaşmaya başladı. Her hususta dalgın, yalnız bir şeye uyanık ve dikkatliydi. Gözleri halkın arasından caddeden geçen arabalardan hiç yanılmayan bir nüfus, hiç yorulmayan bir sebatla Seniha'yı arıyordu. Onun sık sık uğradığı mağazaların, dükkanların hepsine birer ikişer kere girip çıktı. Köşe başlarında kapı önlerinde durdu, bekledi. Bir müddet Taksim'den öteye kadar yürümeyi düşündü. Seniha'nın o civarda pek çok tanıdıkları vardı. Belki onlardan birini ziyarete gitmişti. Fakat hangisinin? Hakkı Celis bunların hepsini tanır ve oturdukları evleri bilir. Saatine baktı, kendi kendine "Oh, ne kadar gecikmişim," dedi. Büyük annesine yine Meram anlatmak lazım gelecekti. Son tünel gideli yarım saat olmuştu. Hakkı Celis birdenbire yorgun olduğunu hissetti. Kan ter içindeydi ve kalbinde nihayetsiz bir azap vardı. Bütün ineceği inişleri, çıkacağı yokuşları, geçeceği sokakları düşündü. Her şeye rağmen Cihangir'e dönmek için şiddetli, dayanılmaz bir arzu duydu. Fakat mahcup, korkak ve iradesizdi. Sonra da için için Seniha'ya kızgındı. Kendi kendine "Beni neden beklemedi?" diyordu. Başkalarıyla dolaşmayı, benimle konuşmayı tercih edişindeki sebep nedir? Bana karşı hiçbir temayülü yok mu? O kadar duygulu, o kadar heyecanlı bir ruh benim ruhumdan başka kimin ruhuna eş olabilir? Macit Bey benden daha mı zarif? Nazif Bey benden daha mı anlayışlı? Faik Bey'de sevilecek ne var? Bu ara sıra tuhaflık ettiği ve hikayeler söylediği için herkesin hoşuna giden bir adamdır. Hakkı Celis ondan nefret ediyordu. Seniha'nın etrafındakilerden de tiksiniyordu. Fakat Faik Bey'e karşı hususi ve derin bir kini vardı. Neden? Sebebini tayin edemiyordu. Bu adam da kendine karşı tepeden bir bakış seziyor ve bütün muamelesini küstah ve kaba buluyordu. Her şeyi bilirim iddiasındadır diyordu. 10 sene Avrupa'da dolaşmış, hala Musset'in kim olduğunu bilmiyor. Ne şımarık bir adam. Hakkı da var ya, o kadar yüz veriyorlar. Doğrusu Seniha'ya şaşıyorum. Bununla beraber Seniha'nın kaç defa onun aleyhinde bulunduğunu hatırlıyordu. Hem de ne kadar şiddetli bir lisanla. Bir mükalemede Faik Bey ismi geçer geçmez daima Fransızca "Ah, le filou" diye haykıran Seniha değil midir? Hakkı Celis kaç defa onun ağzından Faik Bey'in rezaletlerine dair hikayeler dinledi. "Yok yok, Seniha onu sevemez, bu kabil değildir," diyordu. O da benim gibi bilir ki bu adam gayet sathi, hissiz ve gösterişten ibaret bir mahluktur. Hakkı Celis bu kati hükmün sonunda "Lakin şu muhakkak ki beni de sevmiyor," derdi. O halde kimi, o halde kim onun muhabbetine layıktır ve onun muhabbetine layık olmak için ne yapmak lazımdır? Hakkı Celis her türlü fedakarlığa hazır olduğunu hissediyordu. Şöhreti cihanı tutmuş bir büyük şair ve şanı dillere destan bir büyük kahraman olsa acaba kendini onu sevdirebilir miydi? Siyaset aleminde bir büyük rol oynasa, günlerce gazeteler kendinden bahsetmeye başlasa acaba bir parça hayran bir parça alakasını celbedebilir miydi? Hakkı Celis, "Hayır, bunların hiçbiri değil. Fakat sevmek, daima sevmek," diyordu. Sonuna kadar her şeye rağmen ezalar, cezalar, hummalar ve gözyaşları içinde ve hastalıklar ve ölümler önünde daima sevmek. Çemberli Taş'a geldiği zaman artık ne uzvi ne manevi kuvveti kalmıştı. İçi siyah, karışık, kesif ve ağır bir şeyle doluydu. Hakkı Celis konağın kapısından girerken "Belki de en iyisi bu muhabbet yolunda ölmektir," dedi. Bu içimdeki zulmeti uzun ve ateşin bir şiir halinde onun önüne döktü. dökmek ve ölmek. Fakat merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek küçük bir çocuk gibi korktu, saat kaçta geldiğini görmesin diye bir köşeye sindi, saklandı. Seniha iç sıkıntısından bitiyordu. Gönlü hiçbir şeyle avunamıyordu. Etrafındakilerin seslerinden, sözlerinden, kahkahalarından, daima aynı tarzda tekerrür eden seslerden artık usanmıştı. Bütün tanıdıklarından kadın erkek ayrı ayrı nefret ediyordu. Bahusus Hakkı Celis'in inşaatlarına artık hiç tahammülü yoktu. Geçen gün o konağa gelir gelmez bu odasına çekildi ve kendini yok dedirtti. Esasen birkaç günden beri odasından dışarıya hemen hiç çıkmıyor gibiydi. Ne görmek ne görünmek istiyordu. Evin içindekilerden biri yanına girip çıktıkça fena halde muazzep oluyor, eziyet çekiyor ve sorulan suallerin hiçbirine karşılık veremiyordu. Mütemadiyen okuyordu. Kardeşi Cemil'e aman kitap, aman kitap diyordu ve Cemil eve her dönüşünde ona 5-10 cilt birden getiriyordu. Bu günler zarfında Seniha'nın sabahtan akşama kadar 3 romanı üst üste sigara içer gibi okuduğu oldu. Hepsini de bitirdikten sonra içi sıkılarak bir köşeye fırlatıyordu. Bu kitapların hiçbirisi arzusuna göre değildi. Bazısı budalaca hayali, bazısı hayvanca hakikiydi. Bazısı da o kadar sönüktü ki okunduktan sonra hatırda hiçbir iz bırakmaksızın kapanıp gidiyordu. Seniha tipiye tutulmuş bir kimse gibiydi. Saniyeler ve dakikalar sıkı bir kar kasırgası halinde yüzüne, göğsüne çarpıyor, nefesi tıkanıyordu. 4 gün içinde birdenbire şiddetli 2 sinir buhranı geçirdi. Bir defasında Naim Efendi de hazırdı. Biçare ihtiyar ömrü boyunca bu kadar acılı, bu kadar heyecan verici bir manzara görmemişti. Yavrucağın vücudu görünmez bir elin delice bir hareketle kıvırıp büktüğü bir urgan parçası gibiydi. Sesi ve nefesi dişlerin arasına sıkışmış, uzun, parlak tırnakları birer ince hançer uçları halinde avucunun etine saplanmıştı. Naim Efendi, ''Aman ellerinizi açınız, rica ederim, ellerini'' diyordu. Ve hekimin öğrettiği bir usul üzerine yumruklarını var gücüyle genç kızın kursağına bastıran Madame Kronski'yi omuzlarından tutup geriye çekmek istiyordu. O günden beri Naim Efendi Seniha'nın bu derdine bir çare aramakla meşguldür. Başvurmadığı hekim kalmadı. Tıpla alakası olmayanlardan bile salık istiyordu. Bununla beraber ne evin içinde ne hariçte hiç kimsenin kendi endişesine iştirak ettiğini görmedi. Onun için kalbi biraz müsterih oldu. Diğer taraftan hekimlerle müşavirelerinin neticesinde de anladı ki bu öldürücü hastalık değildir. Evlenmek ve doğurmakla geçer gider. Naim Efendi o günden beri torununu evlendirmek çarelerini düşünmeye başladı. Bu maksadını evvela kızına açtı. Seniha'nın annesi her sözü tasdik eden kadınlardandı. İnşallah sayenizde o mürüvveti de görürüm dedi. Fakat ne çare ki Seniha katiyen arzu etmiyor. Babası da 20'sini geçmeden olmaz diyor. Şimdiye kadar kaç görücü kapıdan çevirdik. Sağ olsunlar, çocuklar da babaları bir fikirde, bir tabiatta. Eski adetlerimizin hiçbirini kabul etmiyorlar. İlle bey görücü denildi mi küplere biniyor. Naim Efendi görücülere karşı evin içinde böyle bir muhalefet ittifakının mevcut olduğundan haberdar değildi ve evlenmek çağına gelmiş bir genç kızın görücüye çıkmasındaki mahzuru hissedemiyordu. Kızla erkek birbirlerini bulup tanışacaklar, görüşecekler, sevişecekler, aralarında evlenmeye karar verecekler. Neden sonra bu karar ana babaya tebliğ olunacak ve nikah akt edilecek. Kim bilir kimi intihap eder, seçer diyordu. Hususiyle bütün o tanışıp sevişmelerden sonraki nikah ona gayri tabii ve fuzuli bir merasim gibi geliyordu. Şüphesiz her şey bu nikahtan evvel kimsenin haberi yokken kendiliğinden olup bitiyordu ve bu hal izdivaçtaki meşruiyeti, ahlakiyeti ta esasından mahvediyordu. Oğlan ve kız karı koca olmazdan evvel ana ve babadan gizli aşık ve maşuka, yani zani ve zaniye, zina eden erkek ve kadın oluyorlardı. Bir zevk ve huzur yuvası olmaktan ziyade analık ve babalık gibi kutsi ve insani bir takım vezaifin menbaı olan mübarek aile ocağına evvelce tanışıp sevişmiş bu genç çift müşterek bir günahın lekesiyle kirlenmiş olarak girecekti. Naim Efendi kendi kendine, badema böyle bir çift arasında hürmeti mütakabile, karşılıklı saygı nasıl cari, geçerli olabilir? O ilk zaaf ve mağlubiyet dakikasının hatırası ikide bir onların utandırmaz mı? Kadın erkeği ne kadar nefsine mağlup, erkek kadına ne kadar mukavemetsiz, ne kadar haysiyetsiz olduğunu düşündükçe bu ondan o bundan akıbet sonunda nefrete başlamaz mı? Naim Efendi mutaassıp bir adam değildi. Harem ve selamlık usullerinden çoktan vazgeçmişti. Seniha'yı ve kızını erkekler içinde başı açık görmeye çoktan alışmıştı. Fakat bazı yeni adetleri sadece güzel ve hoş bulmuyordu. Nitekim yeni tarz evlenmeler de ona fena olmaktan ziyade çirkin ve tatsız geliyordu. Düğünden evvel birbirlerini o kadar iyi tanıyan kızla oğlan için gelin olmanın, güvey girmenin artık ne sırrı, ne heyecanı, ne cazibesi kalır. Dua açan el titremeden, dua açılan yüz kızarmadan birbirine yaklaşanların düğünlerindeki sevinç ve saadetin manası nedir? Ah, yeni yetişen nesil ne acınacak bir haldeydi. Yarınki çocuklar saygı, itaat ve görenek gibi kayıtlardan kurtulacak, fakat aynı zamanda bu kayıtların temin ettiği zevklerden, saadetlerden de mahrum kalacaktı. Gittikçe satileşecekler, gittikçe kabalaşacaklardı ve akıbet başıboş bırakılmış hayvanlar gibi oradan buraya, buradan oraya atılıp dururlarken günün birinde ya bir çukura düşecekler ya da bir suda boğulacaklardı. Seniha şimdi böyle başıboş şahlanmış bir hayvan üstünde gibiydi. Fakat kendini daracık bir saha içinde mahsur ve mahpus hissediyordu. Ruhunda çılgın cevelanların, bitmez tükenmez mesafelerin hasreti vardı. En küçük teferruatına kadar her şeyini ve her tarafını bildiği ve ezberlediği bu evden, doğduğu günden beri daima aynı havayı yuta yuta adeta bunaldığını hissettiği bu memleketten kaçmak, uzaklara, görülmemiş, işitilmemiş şeylere doğru gitmek istiyordu. Avrupa'nın şenlik ve aydınlık şehirleri onu büyülü bir surette kendine doğru çekiyordu. Çölde yürüyen ne Serap neyse Seniha'yı Avrupa oydu. Ne yapsa ne işlese hep oraya gitmek içindi. Bulunduğu yerin hiçbir şeyinde gözü yoktu. Bütün gün o ziyaretlere gidişleri, o misafir kabul edişleri, o mağazadan mağazaya dolaşışları, etrafındaki gençlerle o şuhlukları, o piyano çalışları, dans edişleri, giyinişleri, süslenişleri, bütün o çılgınlıkları, durgunlukları hep bu hasreti avutmak, bu derdi unutmak içindi. Seniha'ya göre İstanbul'da hiçbir şey dikkate değmezdi. Buradaki hayatın herhangi nevinde olur olursa olsun gönül bulandırıcı bir yavanlık vardı. Ara sıra Faik'e, size şaşıyorum Faik Bey derdi. Bu şehirde hiç sıkılmıyor gibisiniz. Daha doğrusu her şeyle avunup eğlenebiliyorsunuz. Siz ki Avrupa'da büyüdünüz, oradaki hayata alıştınız. Nasıl oluyor da oraya tekrar dönmek ihtiyacı bile hissetmiyorsunuz? Faik Bey gayet alafranga bir kahkaha ile güler. Avrupa mı? Ah, Jean ayı soğu pemmaşer. Ah, orası da bıkkınlık verdi hayatım, derdi ve bu genç adam Seniha'ya bu cihetten de harikulade görünüyordu. Zira kendi kalbinde en ateşli arzuları, en yüksek emelleri teşkil eden bu şeyler bu adam için evvelce tadılmış, duyulmuş ve bıkılmış bir takım bayatlamış tatlardan ibaretti. Seniha zevk ve haz bahsinde Faik Bey'in çiğneyip emip yere attığı meyvelerin posasına ağzının suyu akarak dişlerini uzatan bir obur dilenci gibiydi. Kendisi de Faik Bey'in yanında biraz bu kadar aşağılara indiğini hissederdi. Bunun içindir ki kalbinin bir köşesinde bu genç adama karşı gayet gizli fakat had bir kin taşımaktadır. Diğer taraftan Faik Bey de farkına varmaksızın bu kini beslemekte ve alevlendirmektedir. Seniha'ya karşı muamelesi ya soğuk bir tarzda hürmetkar ya arkadaşça laubali veyahut sadece şakacıydı. Bazen sahte ve istihza ile karışık çapkınlıkları, şuhlukları da olurdu ve tam Seniha bunları ciddi telakki edeceği sırada bu hafif ve havai genç avucunun içinden kayıp giderdi. Geçen yıl öyle anlar oldu ki Seniha onu delicesine sevdiğini zannetti. Zira o zamanlar Faik Bey'in şaklabanlıklarına nihayet olmuyordu. Gününe saatine göre kah şefkatli, kah sadece okşayıcı, kah kıskanç ve mütecessis bir adam şekline girerdi. Herkesin önünde Seniha'nın ta gözleri içine bakışları, yanına yaklaştığı zaman dizleriyle dizine bir temas edişleri, yalnız kaldıkları vakitlerin derin susuşları vardı ki genç kıza o zamana kadar hiç tanımadığı tatlı bir korku verirdi. Seniha bütün aşk ve macera oyunlarını Faik Bey ile kendi arasında geçen bu için için yapılan münakaşada öğrendi ve ne vakit ki Faik Bey'in harekatında lakaydiye benzer bir değişiklik sezmeye başladı, o zaman bu oyunda muvaffak olmak için ne kadar çok maharete, ne kadar çok idmana muhtaç olduğunu hissetti. Kendi kendine aylarca beni çok acemi buldu, mutlaka beni çok acemi buldu dedi. Vaka Faik Bey onu çok acemi bulmuştu. Küçük yaşından beri pek güzel, pek zarif kadınlar tarafından sevilip okşanmaya alışmış bu genç adam için 16-17 yaşında bir genç kızın muhabbetini kazanmaya çalışmak onun için bir zuldü. Faik Bey sevilmek için sevenlerdendi. İsterdi ki kadın ona gözleri ve dudakları ateş içinde dizlerinin üstünde sürüne sürüne gelsin. Ufacık bir gurur, ufacık bir mukavemet onun bütün gayretini kırardı. Seniha ile işte böyle oldu. Vaka bu genç kızda hiç mukavemet niyeti yoktu. Fakat vücudunda genç kızlığın bütün vahşeti ve toyluğu vardı. Mütemadiyen kaçmak, kovalanmak istiyordu. Faik Bey ise bu mütemadi kovalamaya hiç gelemezdi. Zira Seniha'ya karşı düşkünlüğü geçici bir hevesten ibaretti. Ona devamlı hisler telkin edecek ancak olgun ve bilgiç kadınlardı. Faik Bey arkadaşlarına kadından bahsederken 30'undan aşağısını geç derdi ve hayatta yegane emeli seçkin ve zengin bir dulla evlenmekti. Seniha'nın Faik Bey'e karşı duyduğu kinin başlıca sebeplerinden birisi de böyle zengin bir izdivaç peşinde koşuşuydu. Belki bu genç adam kendisinin zengin olmadığı için hor görüyordu. Vaka Seniha, paraya ehemmiyet vermeyen, daha doğrusu para mefhumunu şiddetle hissetmeyen kibar ve hayali aile kızlarından değildi. Kanında bu hassiz arzuyu epeyce yüksek bir hararet derecesinde tutan yabancı bir unsur vardı. Zira ne annesi ne babası tarafından böyle bir hırsa tevarüz ettiğine ihtimal verilemez. Bununla beraber şuna da hükmetmemelidir ki Naim Efendi'nin torunu parayı para için seven kızlardandır. Bu rezilet onda fazla süslenmek, fazla eğlenmek, geniş yaşamak, çok seyahat etmek arzularından doğmuş bir histen başka neydi? Seniha'nın işte bu emellerine mani olan ve adına müzayaka denilen şeyle boğup mahveden havaya tahammülü yoktu. Bunun içindir ki o da ara sıra Faik Bey gibi zengin bir izdivaç hülyasına kapılıyor ve fakat aynı hülyayı başkalarına bir ayıp şeklinde göstermekten de vazgeçemiyordu. Hekimler Seniha'ya biraz yer ve hava değiştirmeyi, biraz kırlarda ve denizlerde gezip eğlenmeyi tavsiye ettiler. Bunun içindir ki Naim Efendi'nin torunu Madame Kronski ile beraber bir haftadan beri Büyükada'da bulunuyorlar. Burada halası Necibe Hanımefendi'nin köşkünde misafirdirler. Servet Bey'in hemşiresi Zevci'nin vefatından beri aşağı yukarı 5 senedir yaz kış hep Büyükada'da oturur. Köşkü Hristos'ta tamamıyla çamlar içinde, gölgeli ve asude bir köşededir. Şehre nadiren iner, akraba ve taallukatıyla hiç görüşmez ve karşıdan bütün zevkini tek başına kalmakta bulan bir hanım gibi görünür. Halbuki hayatı için için gayet karışık ve gayet gürültülüdür. Merhum Zevci gibi delikanlılara, taze kadınlara, içkiye ve saza yaşla hiç sönmeyen bir düşkünlüğü vardır. Yaz ve kış, gece ve gündüz eğlencesiz geçen zamanı nadirdir. Ya kendisi günlerce gider ya ona günlerce gelinir. Boş zamanlarında ise bir takım izdivaç işleriyle, muaşaka, aşk entrikalarıyla meşguldür. Derler ki Necibe hanımefendi bu işlerle kendine maddi menfaatler temin ediyor. Lakin bu bir iftiradır. Necibe hanımefendinin birçok gence kız bulduğu ve birçok dul kadınlara koca aradığı, pek çok sevdalıları çatısının altında barındırdığı doğrudur. Fakat uzaktan ciddi gibi görünen bu işler onun için bir eğlence ve bir zevkten ibarettir. Nitekim bu kadın bir haftadan beri biraderinin kızına belki 50. defa olarak yarı şaka yarı ciddi, "Kız gönlünü avutmaya bak, kız gönlünü besle" deyip duruyordu. Seniha halasını çok sevmekle beraber onu pek bayağı bulurdu. Ne giyinişi, ne yaşayışı, ne söz söyleyişi onun zevklerine göre değildi. Necibe Hanım yüzünün yüzlerce derin çizgisine rağmen hala düzgün yürüyor, gözlerini sürme çekiyor ve saçlarını açık sarıya boyuyordu. Kıyafeti yüzünden daha az şatafatsız değildi. Türlü renkte ipekler içinde tıpkı egzotik rollere çıkmış bir opera aktrisine benziyordu. Seniha adaya geldiği günden beri halasıyla gezintilere çıkmaktan çekiniyor, fırsatını bulursa madamla beraber yalnız çıkıyor veyahut evde kalıyordu. Zavallı Necibe hanımefendi bu acayip tabiatlı kızı nasıl eğlendireceğini bilmiyordu. "Bari Şişli'deki arkadaşlarını çağır, haz ettiğin kimseler varsa onlarla gez eğlen" diyordu. Zira Seniha halasının evine gelip gidenlere ancak selam veriyordu. İkide bir de Madame Kronski'ye "ne kadar fena giyiniyorlar, eğlenceleri ne kadar adi" diye söyleniyordu ve halası onun bütün tavırlarından, gizlice yüzünü ekşitmelerinden, kendi cemiyetlerine ne kadar yabancı olduğunu hissediyordu. Bir gün Seniha'ya haber vermeksizin Cemil'i çağırdı ve dedi ki "Oğlum zannedersem hemşirenin burada fena halde canı sıkılıyor. Çünkü ahbaplarından ve akranlarından uzaktır. Kendisine kaç defa söyledim, burası senin evindir. İstediğin kimseleri çağır" diye. "Anlaşılan bana ağırlığı olur fikriyle istemiyor. Halbuki bana şu kadarcık ağırlığı olmaz. Köşk geniş, ben kalabalığı severim. Bahusuz etrafımda sizin gibi gençler olursa büsbütün içim açılır. Göreyim seni, git ne kadar neşeli dostlarınız varsa hepsini topla gel. Cemil için bu beklenmedik bir nimet oldu. O da halası gibi her türlü eğlentiye düşkündü. Hususıyla kaç zamandır sevdiği kadın elinden gideli Beyoğlu'nda ne yapacağını, nasıl vakit geçireceğini bilemiyordu.